Ayrım 9.
Aydınlanma ve evrim, seks bağımlılığından vazgeçmenizi sağlıyor. Sadece seks bağımlılığı mı? Para, güç, güven, sahip olma ve diğer bedensel bağımlılıklarınız da yok oluyor. Ama bu değerlerin yok olması anlamına gelmiyor. Olmamalı da. Yaşamın değerlerinden uzaklaşmanız, benden uzaklaşmanızdır. Hazdan uzaklaşmanız, benden uzaklaşmanızdır. Yaşamın değerini bilmek, benim değerimi bilmektir. Yarattıklarımı lanetlemeniz ne anlama gelir? En basit yarattıklarımı bile lanetlemek, beni lanetlemektir. Her şeye kutsal olarak baktığınızda, her deneyiminizi kutsal olarak gördüğünüzde, yaşamı da beni de kutsallaştırırsınız. Shakespeare'in dediği gibi, hiçbir şey düşüncenizden başka bir yerde kötü değildir. Peki son sorumu sorayım. İki yetişkin insan arasında her türlü seks mübah mıdır? Evet. Sapık sekste mi? Sevgisiz sekste mi? Eşcinsel sekste mi? Öncelikle hiçbir şeyin Tanrı tarafından kabul edilemez olmadığında hemfikir olalım. Burada bir davranışa iyi, diğerine kötü demek için yargıç koltuğunda oturmuyorum. Bu konuyu ilk kitapta açıkladım. Evrimleşme yolunda neyin sana hizmet ettiğine ya da etmediğine karar verecek olan yalnızca sensin. Bunun için de gelişkin ruhların temelde uzlaştığı iki noktayı dile getirmek isterim. Başkalarının incinmesine neden olan her davranış evriminizi yavaşlatır. Ve ilgili kişinin onayı ve izni olmadan yaptığınız her davranış evriminizi engeller. Şimdi sorularını bu çerçevede değerlendirelim. Sapık seks, eğer kimseyi incitmiyorsa ve ilgili kişilerin izni dahilinde yapılıyorsa buna yanlış demeye kimin hakkı var? Sevgisiz seks, seks adına yapılan seks üzerinde çok şey konuşulmuştur. Bu soruyu işittiğimde tartışma salonuna girip şu soruyu sormak isterim. Bu salonda derin bir sevgi ilişkisinin dışında asla seks yapmayan kişi elini kaldırsın. Size şu kadarını söyleyeyim. Sevgisiz her şey Tanrıçaya gidilen en hızlı yol değildir. İster sevgisiz seks, ister sevgisiz spagetti olsun, ziyafet sofrasını sevgisiz hazırladıysanız ve yiyecekleri sevgisiz tüketiyorsanız, deneyimin harikuladeliğinden de vazgeçiyorsunuz demektir. Bu harikuladelikten vazgeçmek yanlış mı? Eğer ruhsal gelişmeye arzu duyuyorsanız, zararlı demek daha doğru olur. Eşcinsel seks, çoğunuz eşcinselliğe karşı olduğuma inanıyorsunuz. Oysa ben ne bu konuda ne de başka bir konuda sizi yargılıyorum. İnsanlar her şey hakkında değer yargıları oluşturuyor. Ben ise yargı şenliğinizi bozuyorum. Bu yargıların hiçbirine katılmıyorum. Özellikle bu yargıların benden kaynaklandığını söyleyenlere. Gözlemlediğim şu. Bir zamanlar farklı ırklar arasında olan evliliklere karşı olduğumu söyleyenleriniz vardı. Bugün hala böyle düşünenler var. Ve kaynak olarak İncil'i gösteriyorlardı. Eşcinsellik karşıtı olarak gösterdikleri otorite kaynak yine İncil'di. Farklı ırklardan olan insanların evlenmesinde bir mahzur yok mu? Çok zavallı bir soru ama bu evliliğin mahzurlu olduğuna emin olanlar kadar zavallı değil. Eşcinsellik içinde mi böyle düşünüyorsun? Kararını sen ver. Benim hiçbir şey hakkında yargım yok. Biliyorum, olmasını isterdin. Bu yaşamını kolaylaştırırdı. Karar verme zorunluluğu yok. Çelişki yok, sorumluluk yok. Her şeye senin adına karar veriliyor. İtaat etmekten başka yapacağın hiçbir şey yok. Yaratıcılığı ve öz gücü içermeyen bir hayat. Ama ne önemi var ki? Stres de yok. Çocuklar ve cinsellik hakkında soru sormak istiyorum. Çocukların cinselliği bir yaşam deneyimi olarak algılamalarına kaç yaşında izin verilmeli? Çocuklar kendilerinin cinsel varlıklar ve insan olduklarının daima farkındalar. Gezegeninizdeki çoğu anne baba çocukların bu farkındalığını engellemeye çalışıyor. Bebeğin eli yanlış bölgeye gittiğinde elini çekip uzaklaştırıyorsunuz. Mini minnacık bir çocuk masumca bedeniyle oynamaktan haz aldığında korkunç tepki gösteriyorsunuz. Bu korkunuzu çocuğunuza da aktarıyorsunuz. Çocuğunuz şaşırıyor. Nerede yanlış yaptım? Nerede yanlış yaptım? Annem kızgın. Nerede yanlış yaptım? Sorunuz, çocuğunuzu ne zaman seks hakkında bilgilendireceğiniz olmamalı. Onları cinsel kimliklerinden vazgeçtirme çabalarınıza ne zaman son vermeniz gerektiği olmalı. 12-17 yaşları arasında savaşı kaybettiğinizi fark ediyor ve sessizliğe gömülüyorsunuz. Seks hakkında konuşmayı tehlikeli görüyorsunuz. Ama bu yaşa kadar yeterince zarar vermiş oluyorsunuz. Çocuklarınız 10 küsur yıldır bedenlerinin bazı parçalarından utanmayı öğrenmiş oluyorlar. Çoğu bu bölgelerin gerçek adını bile bilmiyor. Penis ve vajina demekten kaçınmak için bir sürü kelime uyduruyorsunuz. Pipi, kuku, mıtık, çük gibi. Bedenin bu parçalarının gizlenmesi, konuşulmaması, yatsınması gerektiğini öğrenerek büyüyen çocuklar, ergenlik dönemine geldiğinde bedenlerinde olan biten değişikliklerle nasıl başa çıkacaklarını bilemiyor. Hiçbir hazırlıkları yok ki. Ve bedensel dürtülerini ya uygunsuz davranışlarla bastırmaya çalışıyor ya da mutsuz, uyumsuz, asi bir davranış sergileyerek depresyon yaşıyorlar. Bu programlama çocuklarınıza hizmet etmiyor. Ve çoğu yetişkin yaşamına cinsel tabularla, takıntılarla, bastırılmış duygularla adım atıyor. Aydınlanmış bir toplumda çocuklar asla varlıklarının doğal dürtülerinden haz aldıkları için engellenmez, cezalandırılmaz ve düzeltilmez. Anne babalarının cinsel kimlikleri de gizlenmez ve anne babalar cinsellikten arınmış kutsal varlıklar olarak sunulmaz. Ebeveynlerin, çocukların, kardeşlerin bedeni utanılacak bir şey olarak değil, doğal, harika ve olumlu bir gözle görülür. Cinsel davranışlara da doğal, harika ve olumlu yaklaşılır. Bazı toplumlarda anne babalar çocuklarının gözü önünde sevişir. Çocuğa sevginin doğallığının, hazzının ve güzelliğinin ifadesi olarak gösterilen cinsel sevgi, çocuğa güzelliği, doğallığı ve hazzı nasıl daha iyi öğretebilir? Anne babalar sürekli olarak çocuklarına doğru ve yanlış modelleri sunar. Çocuklar anne babalarının düşünceleri, söyledikleri ve yaptıklarından her şey hakkında doğru yanlış mesajlarını doğrudan ya da dolaylı olarak alırlar. Sizin pagan ya da ilkel olarak tanımladığınız toplumlarda tecavüz ve cinsel suçlar, fahişelik, cinsel tabular ve cinsel sorunlar mevcut değil. Modern ve uygar dediğiniz toplumunuzda ise cinsel ifadenizi ve deneyiminizi bastırma, suçluluk duygusu ve utanç kuşatmış durumda. Önerileriniz, fikirleriniz? Çocuklarınıza doğumlarından itibaren bedenlerinin doğal fonksiyonlarının yanlış ve ayıp olduğunu öğretmekten vazgeçin. Çocuklarınıza cinselliğin gizlenmesi gereken bir şey olduğunu öğretmekten vazgeçin. Çocuklarınızın romantik boyutunuzu görmelerine izin verin. Bırakın sizin sarıldığınızı, dokunduğunuzu, okşadığınızı görsünler. Anne babalarının birbirlerini sevdiğine, sevgilerini fiziksel olarak gösterdiklerine, doğal ve harika bir şey olarak tanık olsunlar. Ailelerin çoğunda bu basit ders asla öğretilmiyor. Çocuklarınız kendi cinsel duygularını, meraklarını ve dürtülerini kucaklamaya başladığında, kendilerini geliştirecek bir deneyim olan bu yeni duyguları hazla kutlayın. Suçluluk duygusu ve utançla değil. Ve Allah aşkına bedenlerinizi çocuklarınızdan gizlemeyin. Sizi kamptaki gölde ya da evinizin arka bahçesindeki havuzda çıplak yüzerken görsünler. Yatak odasından banyoya giderken bornozsuz olarak görsünler. Sürekli kendinizi kapatmaya, saklamaya son verin. Çocuğunuzun cinsel kimliğinizle de sizi tanımasına izin verin. Çocuklar anne babalarını cinsellikten arınmış varlıklar olarak düşünürler. Çünkü anne babalar kendilerini böyle tanıtırlar. Ve çocuklar bu tanıtmanın doğru olduğunu düşünürler. Çünkü tüm çocuklar anne babalarının davranışlarını taklit eder. Terapistler bunun doğru olduğunu söyleyeceklerdir. Çünkü hala çoğu yetişkin insan anne babalarının bunu yaptıklarını hayal etmekte zorluk çeker. Bu yetişkin insanlar şimdi terapistin ofisindedir. İçleri suçluluk, öfke ve utanç doludur. Çünkü doğal olarak yapmaya arzu duydukları şeylerin doğal olmadığını düşündükleri için kendilerindeki yanlışın ne olduğunu keşfetmeye çalışırlar. Çocuklarınızla seks hakkında konuşun, şaka yapın, gülün. Onlara cinselliklerini kutlamaları için örnek olun, izin verin. Çocuklarınız için bunu yapabilirsiniz. Sizin için önceleri zor olsa da bunu ilk doğdukları günden itibaren yapın. Sizden aldıkları ilk öpücük, ilk sarılma, ilk dokunuşu anne babalarının da birbirlerine verdiklerine bırakın tanık olsunlar. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bu konuya sağlıklı bir bakış açısı getireceğini umuyordum. Son bir soru daha. Çocuklarla cinselliği tartışmaya ne zaman başlamalıyız? Onlar kendi zamanlarını belirleyeceklerdir. Eğer gözlemlerseniz ve dinlerseniz çocuk size net ve açık bir şekilde bildirecektir. Bu bildirim adım adım olur. Eğer siz netseniz, eğer siz kendi bitirilmemiş meselelerinizi halletmişseniz, çocuğunuzun yaşına uygun, cinselliğine uygun yanıtları verirsiniz. Bu noktaya nasıl gelebiliriz? Ne gerekiyorsa onu yapın. Seminerlere katılın, terapiste gidin, workshop grubuna katılın, kitap okuyun, meditasyon yapın, birbirinizi keşfedin. Her şeyden önemlisi partnerinizle birbirinizi kadın ve erkek olarak keşfedin. Kendi cinselliğinizi kazanın, kutlayın, haz alın, sahip çıkın. Kendi cinselliğinizden haz alır ve cinselliğinizi kutlarsanız çocuklarınızı da kendi cinselliklerinden haz almaya ve kutlamaya teşvik edersiniz. Tekrar teşekkür ederim. Şimdi çocuklardan uzaklaşarak insan cinselliği hakkında bir soru sormak istiyorum. Sana çok saçma ya da önemsiz gelebilir ama bu soruyu sormalıyım. Peki özür dilemeyi bırak ve soruyu sor. Pekala, çok fazla seks diye bir şey var mıdır? Hayır ama çok fazla seks ihtiyacı vardır. Şunu söyleyeyim, her şeyden haz alın, hiçbir şeye ihtiyaç duymayın. Buna insanlar da dahil mi? İnsanlar da dahil. Özellikle bir insana ihtiyaç duymak ilişkiyi öldürmenin en kestirme yoludur. Ama hepimiz ihtiyaç duyulmaya ihtiyaç duyuyoruz. O zaman değiştirin, size ihtiyaç duyulmadığını hissetmekten hoşlanın. Bir insana verebileceğiniz en büyük armağan size ihtiyaç duymamasını, sizden bir şey istemeye ihtiyaç duymamasını sağlamak. Bu gücü kazanmasında ona yardımcı olmaktır. 9. Şimdi başka bir konuya geçmeye hazırım. Dünyada yaşamın geniş boyutlarından bahsedeceğine söz vermiştin. Amerikan hayatı hakkında söylediğin şeylerden sonra bu konuyu biraz daha açmanı istiyorum. Evet, bu ikinci kitapta gezegeninizle ilgili sorunlarınızı ele almak istiyorum. Çocuklarınızın eğitiminden daha büyük ve önemli bir konunun olmadığını bilin. Bu eğitimde başarısız değil mi? Konuyu böyle sunmandan belli. Her şey görecelidir. Ne söylediğinize ve ne yaptığınıza bakınca hiç de başarılı değilsiniz. Şu ana kadar söylediğim her şeyi bütünüyle değerlendirin. Doğruluk, yanlışlık, iyilik, kötülük yargılamaları yapmıyorum. Sadece yapmaya çalıştığınızı söylediğiniz şeylerin etkinliğini gözlemliyorum. Bunu anlıyorum. Anladığını söylüyorsun ama daha bu sohbetimiz bitmeden önce beni yargılayıcı olmakla suçlayacaksın. Asla böyle bir şey yapmam. Bunun doğru olmadığını biliyorum. Doğruyu bilmek, geçmişte insan ırkının beni yargılayıcı tanrı olarak görmesini engellemedi. Ama beni engelliyor. Göreceğiz. Eğitimle ilgili konuşmak istiyorsun. Evet, çoğunuz eğitimin anlamını, amacını ve fonksiyonunu yanlış anlıyorsunuz. Hele eğitim süreciniz hiç olmasa daha iyi olurdu. Bu çok büyük bir iddia, biraz daha açar mısın? İnsan ırkının çoğu eğitimin anlamı, amacı ve fonksiyonunun bilgiyi aktarmak olduğunu düşünüyor. Bu bilgi kişinin ailesini, kabilesini, toplumunu, ülkesini ve dünyayı içeriyor. Oysa eğitimin bilgiyle çok az ilgisi var. Wow, ciddi misin? Kesinlikle. Peki neyle ilgisi var? Bilinçle. Bilinçle mi? Evet. Peki kendimi yormayayım, farkı ne? Bilinç uygulanmış bilgidir. Yani çocuklarımıza bilgi değil, bilinç kazandırmaya çalışmalıyız. Öncelikle bir şey yapmaya çalışmayın, yapın. Sonra bilinç adına bilinçten de vazgeçmeyin. Bu tehlikelidir. Ama bilgi adına bilinçten de vazgeçmeyin. Bu da tehlikelidir. Bu eğitimi öldürür. Gezegeninizde bilinci öldürüyorsunuz. Bilgi uğruna bilinci öldürüyor muyuz? Genellikle evet. Nasıl? Çocuklarınıza nasıl düşünmelerini değil, ne düşünmelerini öğretiyorsunuz? Lütfen aç. Çocuklarınıza bilgi verdiğinizde onlara ne düşünmeleri gerektiğini söylüyorsunuz. ne bilmeleri gerektiğini, anlamaları gereken şeyin doğru olduğunu söylüyorsunuz. Çocuklarınıza bilinç kazandırmak için doğrunun bilmeleri gereken şeyin ne olduğunu değil, kendi gerçeklerine nasıl ulaşabileceklerinin yolunu gösterin. Ama bilgi olmaksızın bilinç olamaz. Katılıyorum. Bu yüzden bilinç uğruna bilgiden vazgeçmeyin dedim. Bazı bilgiler nesilden nesile aktarılmalı. Ama bilgiyi en aza indirerek ne kadar az olursa olsun o kadar iyidir. Bırakın çocuğunuz kendisi için keşfetsin. Bilgi kaybolmaya mahkumdur. Bilinç ise asla unutulmaz. Okullarımız mümkün olduğunca az bilgi mi versin? Okullarınız önem sırasını gözden geçirsin. Şu anda bilgiye yoğun olarak odaklanan sisteminiz var ve bilince yeterince değer vermiyorsunuz. Çözüm üretmeye, eleştirel düşünceye ve mantığa ağırlık veren deneyimsel eğitim okulları çoğu anne babanın tepkisini çekiyor. Çünkü kendi hayat stillerini korumaya çalışıyorlar. Çünkü kendi düşüncelerini irdelemeye izin verilen öğrenciler büyük olasılıkla ebeveynlerinin ahlaki standartlarına ve yaşam biçimlerine de karşı çıkacaktır. Kendi yaşam biçimlerinizi korumak için çocuklarınızın yeteneklerine değil, anılara dayanan bir eğitim sistemini benimsediniz. Çocuklar her toplumun kendisi hakkında yarattığı mitlerle yetiştiriliyor. Çocuklara kendi yeteneklerini geliştirme, kendi düşüncelerini geliştirme imkanı tanınmıyor. Çocukların toplumsal anıları değil, yeteneklerini geliştirmeye yönelik programlar, çocukların ne öğrenmesi gerektiğini en iyi bilen yetkililer tarafından baltalanıyor. Ve çocuklarınızı cehalete doğru yönlendiriyorsunuz, bilgiye doğru değil. Okullarımız çocuklara gerçekleri öğretiyor, yalanları değil. Şimdi kendine yalan söylüyorsun, tıpkı çocuklarınıza söylediğiniz yalanlar gibi. Çocuklarımıza yalan mı söylüyoruz? Kesinlikle. Herhangi bir tarih kitabını açın ve okuyun. Tarihleriniz çocukların dünyayı kendi bakış açılarından görmelerini isteyen kişiler tarafından yazılmış. Tarihi daha geniş açıdan yazmak isteyen insanları ise aşağılıyor, hapsediyor ve revizyonist olarak damgalıyorsunuz. Çocuklarınıza kendi geçmişinizle ilgili doğruları söylemek istemiyorsunuz. Çünkü sizi olduğunuz gibi görmelerinden korkuyorsunuz. Çoğu tarihiniz beyaz Anglo-Sakson protestan erkek tarafından yazıldı. Kadınlar, siyahlar ve diğer azınlıklar bir dakika bu böyle olmadı, gerçekleri atladınız dediğinde kasalıyor, öfkeleniyor ve revizyonistleri gerçekleri saptırmakla suçluyorsunuz. Çocuklarınızın gerçekleri bilmesini istemiyorsunuz. Onların sizin kendi bakış açınızdan ne kadar haklı olduğunuzu bilmesini istiyorsunuz. Size bir örnek vereyim mi? Lütfen. Amerika'da çocuklarınıza iki Japon şehrine attığınız bombalarla binlerce kişiyi öldürdüğünüz ve yaraladığınız savaşla ilgili tüm gerçekleri anlatmıyorsunuz. Sadece kendi gerçeklerinizi onların da görmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Bu bakış açısını Japonların bakış açısıyla dengelemeye çalışan insanlar çıktığında bu bilgilerin okullarda öğretilmesine karşı çıkıyor, öfke kusuyor, bağırıyor, çağırıyor, bir başka bakış açısının okullarda öğretilmemesi, hatta düşünülmemesi gerektiğini çığlık çığlığa savunuyorsunuz. Siz tarih öğretmiyorsunuz, politika öğretiyorsunuz. Tarih gerçekten olanı aktarmaktır. Politika ise olanı belirli bir bakış açısıyla sunmak ve yutturmaya çalışmaktır. Tarih açıklar, politika haklı çıkar. Tarih perdeyi açar, politika perdeyi örter. Bir tarafın hikayesini anlatır. Politikacılar gerçek tarihten nefret eder. Gerçek tarih ise politikacıları sevmez. İmparatorun yeni elbisesini giydiğinizi fark etmiyorsunuz. Çocuklarınız eninde sonunda kral çıplak diyeceklerdir. Eleştirel düşünceyi öğrenen çocuklar tarihinize bakarak, "Tanrım, anne babalarımız nasıl da kendilerini kandırmışlar," diyeceklerdir. Bunu kaldıramadığınız için deneyimsel eğitime saldırıyorsunuz. Çocuklarınızın gerçekleri bilmesini istemiyorsunuz. Onların sizin gerçeklerinizi kabul etmesini istiyorsunuz. Bu konuda biraz abarttığını düşünüyorum. Biraz fazla ileri gittin gibime geliyor. Öyle mi? Toplumunuzda çoğu insan çocuklarınızın en basit hayat gerçeklerini bile bilmesini istemiyor. Çocuklara cinsellikle ilgili ders müfredata sokulduğunda deliye döndünüz. şimdi çocuklarınızın AIDS'in nasıl bulaştığı, bulaşmaması için ne yapmaları gerektiğini öğrenmeleri konusunda aynı delice tepkiyi gösteriyorsunuz. Eğer AIDS sadece eşcinsellikten ve seksten uzak kalmakla ilgili bakış açısıyla anlatılırsa sesiniz çıkmıyor. O zaman iyi ama çocuklarınıza gerçeklerle birlikte seçimler sunmak asla. Çocuklar kendileriyle ilgili karar veremezler. Doğru yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Dünyanızın son dönemlerdeki durumuna göz atıyor musunuz? Durumunda ne var? Çocuklarınızı geçmişte nasıl yönlendirdiğinizi sergiliyor. Hayır, nasıl yanlış yönlendirdiğimizi gösteriyor. Dünya bugün çocuklarımıza eski değerleri öğretmeye çalıştığımız için değil, onlara yeni uçuk değerleri öğrenmelerine izin verdiğimiz için böylesine kötü bir halde. Bu söylediklerine gerçekten inanıyorsun değil mi? Elbette, kesinlikle inanıyorum. Çocuklarımıza eleştirel düşünce safsatası yerine gerçek değerleri sunsaydık bugün çok daha iyi durumda olurduk. Eğer seks eğitimi saçmalığını okullara koymak yerine ait olduğu yere, yani ailelere bıraksaydık bugün gencecik kızların hamilelikleriyle uğraşmazdık. Gençleri kendi ahlak değerlerimize göre yetiştirseydik, onların kendi değerlerini yaratmalarına izin vermeseydik, bu güçlü ülke şimdi zavallı güçlü olma gösterişiyle eski güçlülüğünün bir imitasyonu haline gelmezdi. Öyle mi? Bir şey daha. Hiroşima ve Nagasaki'de yaptıklarımız için bizden yanlış olduğumuzu kabul etmemizi bekleme. Savaşa son verdik. Tanrı aşkına binlerce hayat kurtardık. İki taraftan da. Olanlar da savaşın bedeliydi. Kimse böyle bir karar vermek istemezdi. Ama karar verilmek zorunda kalındı. Anlıyorum. Ya görüyorsun, sen de liberal komünistler gibi konuşuyorsun. Tarihimizi revize etmemizi istiyorsun öyle mi? Kendimizi revize ederek yok etmemizi istiyorsun. O zaman siz komünistler dünyayı ele geçirin, ahlaksız toplumlarınızı yaratın, zenginliği sizin usullerinizle insanlara dağıtın. Halkın gücüymüş. Halka gücü iade etmek safsatası bizi bir yerlere götürmedi. Gerçekten ihtiyacımız olan şey, geçmişe, atalarımızın değerlerine geri dönmek. Buna ihtiyacımız var. Bitti mi? Evet, nasıldım? İyi, çok iyi. Bu konuşmaları duya duya böyle konuşmak kolay geliyor. Gezegeninizde insanların çoğu böyle düşünüyor değil mi? Kesinlikle. Sadece Amerika'da değil, her yerde ülkelerin isimlerini değiştirsen de, savaşların isimlerini değiştirsen de, söylem değişmiyor. Tarihte saldırıya da dayanan tüm askeri harekatlar hep haklı nedenlerle yapılıyor. Herkes kendisinin haklı olduğunu düşünüyor. Herkes karşı tarafın yanlış olduğunu düşünüyor. Hiroşima yerine Berlin deyin, Bosna deyin fark etmiyor. Herkes eski günlere hasret duyuyor. Herkes dünyanın kötüye gittiği konusunda hemfikir. Gezegenin her yerinden eski değerlere ve milliyetçiliğe geri dönme çığlıkları yükseliyor. Evet, çığlıkları duyuyorum.